Ayrım 53.
Ante Düring, Frederick Engels.
Uzun zaman önce Bay Düring, Hume'un para teorisi konusunda başkalarının düştüğü yanılgıyı gizemli bir hava ile kulağımıza fısıldamış, özellikle Hume'un Van der Lint ve adını anacağımız bir başka yazarla daha, J. Massey ile olan gizli ilişkilerini, üstelik izin de almaksızın göstermekte sakınca görmeyen Marx'a göz korkutucu anıştırmalarda bulunmuştu. İşte bu yanılgının iç yüzü. Hume'un paranın değer simgesinden başka bir şey olmadığı ve bunun sonucu öteki koşullar değişmediği sürece, meta fiyatlarının dolaşımdaki para miktarının artışından dolayı düştükleri ve azalışından dolayı yükseldikleri yolundaki gerçek para teorisine ilişkin olarak Bay Düring, dünyanın en büyük iyi niyetiyle ve gizemine sahip bulunduğu ışıklı biçim hesaba katılarak, öncellerinin yanlışlıkla söyledikleri şeyleri yinelemekten başka bir şey yapamaz. Hume'a gelince, sözü geçen teoriyi sunduktan sonra kendi kendine, Amerika madenlerinin bulunmasından sonra da, gene de sanayinin bu madenlerin sahipleri hariç, Avrupa'nın bütün uluslarında geliştiğinin ve bunun da başka nedenler arasında altın ve gümüş artışı sonucu olduğunun açık olduğu itirazında bulunur. Aynı öncüllerden hareket eden Montesquieu de daha önce aynı şeyi yapmıştı. Dipnot: Montesquieu, De l'Esprit de Loi, Cenevre 1748. Hume bu olayı metaların yüksek fiyatı, altın ve gümüş artışının zorunlu sonucu olmasına karşın, gene de bu artışı hemen izlemez ama paranın tüm devlette dolaşması ve etkilerini nüfusun tüm katmanları üzerinde duyurması için belirli bir zamanın geçmesi zorunludur diyerek açıklar. Bu aracı dönemde paranın sanayi ve ticaret üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu açıklamanın sonunda Hume, öncellerinin ve çağdaşlarının çoğundan daha dar bir biçimde de olsa bize bunun nedenlerini söyler. Parayı tüm topluluktaki ilerlemesi içinde izlemek kolaydır ve o zaman onun emeğin fiyatını yükseltmeden önce herkesin çabasını kamçılayacağını görürüz. Dipnot: David Hume, Essays and Treatises on Several Subjects, Volume 1, London 1777, sayfa 303-304. Bir başka deyişle Hume burada değerli madenlerin değerinde bir devrimi, düpedüz bir değer düşmesini ya da aynı anlama gelmek üzere değerli madenlerin değer ölçüsünde bir devrimi betimler. Bundan meta fiyatlarının yavaş yavaş oluşan eşitlemesinde bu değer düşüşünün emeğin fiyatını yani ücretleri ancak son kertede yükselttiği, bunun işçiler zararına tüccar ve sanayicilerin karını yükselttiği, bunu tamamen normal karşılar ve böylece çabayı kamçıladığı doğru sonucunu çıkarır. Ama gerçek bilimsel soru, değerli madenlerin değerlerinde hiçbir düşme olmadan artan bir dış alımı meta fiyatları üzerinde etkili olur mu ve nasıl etkili olur? Bu soru herhangi bir değerli madenler artışını onların değerden düşmeleriyle karıştıran Hume tarafından sorulmaz bile. Demek ki Hume, Marx ona neyi yüklerse tas tamam onu yapar. Contribution a Critique, sayfa 141. Dipnot: Ekonomi politiğin eleştirisine katkı, sayfa 208-212. Geçerken bu noktaya gene döneceğiz ama daha önce Hume'un faiz üzerindeki denemesine bakalım. Hume'un faizin var olan para yığını ile değil ama kar oranı ile düzenlendiği yolundaki açıkça Locke'a karşı yöneltilmiş tanıtlamasıyla faiz oranının yüksek ya da düşük düzeyini belirleyen nedenler üzerindeki öteki açıklamaları, bütün bunlar Hume'un eseyinden 2 yıl önce 1750'de yayınlanan bir yapıtta An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest, wherein the sentiments of Sir W. Petty and Mr. Locke on that head are considered da, daha doğru ve daha kaba bir biçimde bulunur. Bu yapıtın yazarı birçok bakımdan çok hareketli ve o çağın İngiliz bibliografyasından anlaşılabileceği gibi çok okunan bir yazar olan J. Massey'dir. Faiz oranı üzerine Adam Smith tarafından yapılan açıklama Mercy'ye Hume'dan daha yakındır. Mercy de Hume da her ikisinde de bir rol oynayan karın iç yüzü üzerine ne herhangi bir şey bilir ne de herhangi bir şey söylerler. Dipnot, M2'de şöyle devam eder. Öte yandan Bay Düring'in Hume'un On Interest denemesi üzerine yaptığı sunuş son derece yüzeysel ve kısmen de yanlıştır. Genel olarak diye kurum satar Bay Düring, Hume üzerine yapılan değerlendirmelerde çoğu kez büyük bir taraf kayırıcılığı ile davranılmış ve hiç de onun olmayan fikirler ona mal edilmiştir. Ve bu davranışın birçok çarpıcı örneğini bize Bay Düring kendisi verir. Dipnot, M2'de şöyle devam eder. 17. yüzyıldan beri Hollanda, İngiliz iktisatçıların gözüne örnek bir ülke olarak görünüyordu. Bu ülkenin zenginliği ve düşük faiz oranı da onları etkiliyordu. Culpeper ve Child'dan bu yana faiz oranının düşüklüğüne verilen büyük önemin nedeni budur. Hume, beylik bir fikir durumuna düşmüş bir kanıyı kendine mal ederek, önemli bir fikir durumuna getirme savında bulunacak bir Düring değildir. Faiz üzerindeki denemesine daha ilk anda E. Düring'in çürütülmesini içeren şu tümce ile başlar. Her nedenli ben. Böylece örneğin Hume'un faiz üzerindeki eseyi şu sözlerle başlar. Her nedenli ben bunun nedeninin genel olarak kabul edilen nedenden bambaşka olduğunu sanıyorsam da, düşük faiz oranından başka hiçbir şey hem de haklı olarak bir halkın gönenç durumunun en güvenilir belirtisi olarak görülmemektedir. David Hume, Opposite, sayfa 313. Yani daha ilk tümcede Hume, faiz oranının düşüklüğünün bir halkın gönençli durumunun en güvenilir belirtisi olduğu kanısını, zamanında orta malı durumuna gelmiş bulunan beylik bir düşünce olarak anar. Ve gerçekten bu fikir, herkesce bilinen bir fikir durumuna gelmek için, Child'dan sonra tam 100 yıl geçmiştir. Buna karşılık, Hume'un faiz oranı üzerindeki düşüncelerinde, özel olarak faiz oranının, durumun, hangi durumun, gerçek barometresi olduğu ve düşüklüğünün bir halkın gönencinin hemen hemen şaşmaz bir belirtisi bulunduğu fikrini vurgulamak gerekir. Sayfa 130. Böyle konuşan taraf kayırıcı ve suçlu kişi kim? Bay Düring'den başkası değil. Dipnot, MN'de şöyle devam eder. Bu aynı kişinin davranış biçimi üzerine paralarını çaldığı yazarların anılması karşısında o denli ince bir hoşnutsuzluk duymasının nedenlerini de gösterecek bir başka örnek. Faiz oranını para miktarının belirlediği yolundaki halk yanılgısının bir başka nedeni der Hume. Dış fetih sonucu ellerine birdenbire para ve değerli madenler geçmesi üzerine, paranın yayılması ve her köşeye sızmasından sonra, yalnızca kendilerinde değil ama bütün komşu devletlerde de faizin düştüğü çeşitli uluslar örneği olsa gerekir. Fatih ulusta para, toprak satın alarak ya da faize vererek onu değerlendirmeye çalışan birçok yırtıcı kuşun eline geçer ve böylece kısa bir zaman için, sanki sanayi ve ticarette büyük bir gelişme olmuş gibi bir sonuç meydana gelir. Yani faiz oranında bir düşme görülür. Ama bu görünüş uzun süre devam etmez, hatta devam ettiği görülse bile, Fatih ulusa kalan ganimet para sonucu, meta fiyatlarında buna uygun düşen bir yükselme olur, faiz oranı yeniden eski düzeyine döner. Ama Fatih ulusla tecimsel ilişkilerde bulunan komşu uluslara gelince, faiz oranının düşüşü, bunlarda Fatih ulusla bilançolarında dengenin kurulmasından, yani Fatih ulusun soyduğu hazinenin, ticaret yoluyla ötekiler arasında dağılmasından sonra başlar. Yoksa kişinin onu koyacağı gibi önce değil. Ama faiz oranının bu düşüşü, salt kendi başına alınmış paranın artışından değil, bu artış, emek ve gerekli geçim araçları fiyatını arttırmadan önce, para artışının doğal sonucu olan sanayideki gelişmeden ileri gelir. Sanayideki bu gelişme, diye devam eder Hume, para miktarının aynı kalmış olmasına karşın, başka nedenlere de dayanabilirdi. Daha önce of money de görmüş bulunduğumuz gibi bütün etki, bütün meta fiyatları ve dolayısıyla son çözümlemede ücret de buna uygun yükselişlere uğramadan önce, burada yeni baştan değerli madenlerdeki değer düşmesine yüklenir. Hume için değerli madenlerin artışları durumunda değer yitirmeleri ya da azalışları durumunda değer kazanmalarından bağımsız olarak ortaya çıkan başka para miktarı değişikliği yoktur. Hume'un yalnızca özetini verdiğimiz ve kesin olarak para miktarının faiz oranını sözde belirleyeceği yolundaki halk yanılgısının nedenlerinden birini, para soyan ve benzeri uluslar örneğinden alınan nedeni, bütün hiçliği içinde göstermek için giriştiği bu açıklama, Bay Kişi'de, şu küçük tümcede görünür. Böylece örneğin yukarıda sözü edilen denge kurulmadan önce, para miktarı değişikliğinin faiz oranını etkileyebileceğine işaret edilir, Hume tarafından. Sayfa 171. Doğrusunu söylemek gerekirse bu biçim altında tek doğru söz içermeyen ve Hume'un aslında ne dediğini okura tahmin ettirmekten bile uzak olan bu tümce, Bay Düring'i bir solukta şöyle devam etmekten alıkoyamaz. Böylece bir Hume'un kendi dar görüş ya da ideolojilerini savunmak için ondan yana olduklarını söyleyen kimselerden daha bir dikkatlice düşündüğü görülüyor. Sayfa 131. Gerçekte Bay Düring'in sevgili Hume'un, gerçi biraz pısırık bir özgür değişim havarisi olması, dolayısıyla özgür değişim doktrinerlerinin bile ondan yana olduklarını söylemekte haklı bulunmaları, oysa kişinin 19. yüzyılın biraz ince merkantilistlerinden alınmış, kendi dar görüş ve ideolojilerini savunmak için biraz önce göstermiş bulunduğumuz biçimde, onu çarpıtma zorunda kalması gibi bir şanssızlığı var. M2'de şöyle devam eder. Böylece örneğin para miktarı değişikliğinin yukarıda sözü geçen denge kurulmasından önce faiz haddini etkileyebileceği Hume tarafından kabul edilir. 130-131. İlkin Bay Düring yukarıda sözü geçen denge sözüyle, sanki bu söz çeşitli uluslar arasındaki bilançoların dengesiyle ilgiliymiş gibi, ikinci olarak da Hume'a göre para miktarındaki bir değişikliğin faiz haddine zararlı olabileceği çok özel koşulların sözünü etmeyerek okurunu iki nedenle şaşırtır. M2'de şöyle devam eder. Ne var ki faiz oranındaki düşüşün Fatih ülke ile komşu devletlerde farklı nedenleri vardı ama ne birinde ne de ötekilerde bu sonucu yalnızca altın ve gümüş artışına yükleyebiliriz. M2'de şöyle devam eder. Demek ki burada Hume tarafından ele alınan olayın kendi öz düşüncesine göre faiz oranının normal hareketiyle hiçbir ilgisi yoktur. M2'de şöyle devam eder. Bay Düring sarsıcı açıklamasında ilkin bir yandan Hume'un fetih yoluyla elde edilen parayla ticaret yoluyla elde edilen paranın etkileri arasında yaptığı ayrımın sözünü hiç etmeyerek, öte yandan Hume'a Fatih ulusla komşu uluslar arasında yukarıda sözü edilen dengenin kurulmasından sonra, yani birincinin parasının bir kısmının faiz oranını düşürecek biçimde bu sonuncuların ülkesine akmasından sonra dedirtecek yerde, yukarıda sözü edilen denge, yani çeşitli uluslar arasındaki parasal bilanço dengesi, Düring'de yukarıda söz konusu olan ve yalnızca bu dengedir, başkası değil, kurulmadan önce dedirterek çarpıtır. Ve eğer faiz oranı düşerse bu, paranın arttığı için değil ama para artışı, fiyatlarda ve özellikle ücrette genel bir yükselmeye neden olmadığı sürece, sanayiyi geliştirdiği içindir.
Ayrım sonu.